Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda hayır yollarının sayısızlığı ile ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Kul her an, her hareketiyle, her yerde, her zaman bir hayır yapabilir, bir kazanç içinde olabilir. Ahiret yatırımı yapabilir. Cenab-ı Hak böyle bir lütufta bulunmuş kullarına bunu sergiliyor. Bu hadis-i şerifler bunu ortaya koyuyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen şey onun için sadakadır. Çalınan şey de sadakadır, eksiltilen de onun için sadakadır. Müslim'in bir başka rivayetinde şöyle buyuruluyor. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şeyler kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olarak yazılır. Yine Müslim'deki diğer bir rivayet, bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur. Allah'ın lütfuna bakalım, düşünelim. Hakikaten ne kadar büyük bir zenginlik kullarına lütfetmiş. Kul bir çekirdek toprağa atacak veya bir fidan dikecek. O fidan büyüdükçe, meyve verdikçe, meyvesinden insanlar yedikçe, kuşlar yedikçe, o ağaç hayatta olduğu müddetçe, hatta kıyamete kadar diyor. Kıyamete kadar sadaka olur. Neden? O Müslüman kıyamete kadar bu ağaç kalsın diye, o niyetle diktiği için ağaç yok olup gitse bile Allah Teala ona sevap yazıyor, sevap veriyor, lütfediyor. Hatta hırsız çalsa, İşte rüzgar dalını kırsa, herhangi bir şekilde meyve zayi olsa, güneşten çürüse, hepsi onun için sadaka oluyor. Yani sadece insanların faydalandığı değil, güneşin zayi ettiği bile. Bu hadis-i şerifi bilen, duyan bir insan hemen her fırsatta müsait bir yere, kendi toprağına olabilir, boş bir yere olabilir, fidan diker. O fidandan, meyvesinden, gölgesinden, ağacın kendisinden, yaprağından, neyinden ne kadar istifade edilirse onun için bir sadaka olur. Son derece verimli bir kazanç yolu. Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütfettiği bir kazanç yolu. Yeşil ve ağacın dinimizdeki önemini en güzel şekilde belirleyen hadis-i şerifler, aynı zamanda hayır ve iyilik yollarının yeşille alakalı yönünü göstermektedir. Ağaç dikmeye de bir teşvik var burada, insanların istifadesi için. Birinci hadisin Müslim'deki metninde yabani hayvanların yediği de sadakadır cümlesi bulunmaktadır. Yabani hayvanların yediği de sadakadır. Hırsın çaldığı da sadakadır. Her ne sebeple ise burada o cümleye yer verilmemiş diyor Riyâz-ı Sâlihîn'de ama Müslim'de geçiyor. Müellif Nevevi aynı hadisin 3 ayrı rivayetini bir arada vermek suretiyle konuya ait hayır ve iyiliğin daha tam olarak anlaşılmasını hedeflemiş olmalıdır. Her yönüyle farklı rivayetler koymuş ki iyice anlaşılsın. Zira dikkat edilirse ikinci rivayette söz konusu sadaka niteliğinin kıyamete kadar devam edeceği, üçüncü rivayette de bu durumun sadece ağaç veya ekilen ekinden, insanın, kurdun, kuşun yediği, çoluk çocuğun çaldığı, yine insanların kesip kırıp eksilttiği, yani olumlu olumsuz her şey kıyamete kadar o ağacı diken veya o ekini eken için ayrı ayrı birer sadaka olacağı bildiriliyor. Ancak burada bir ağaç ve ekinin kıyamete kadar nasıl sadaka olacağı konusu izaha muhtaçtır. Kıyamete kadar sözünden maksadın ağaç ve ekinden istifade edildiği müddetçe veya o ağaç ve ekinden yeni ağaç ve ekinler üretildikçe onun o ağacın meyvelerinden belki ne kadar ağaç tekrar çıkacak. Onlar da aynı hükme dahildir denilmek isteniyor. Böylece sadaka hükmü sürüp gidecektir. Bir de ecrun gayru memnun, bitip tükenmeyen bir ecir niyeti oydu kıyamete kadar insanlar istifade etsin diye ekmişti insan. Onu eken insan Cenab-ı Hak da ona göre onun ecrini devam ettiriyor. Bu izahlardan dikilen ağaç ve ekilen ekinin çok uzun bir süre onu ilk kez diken ve eken için sadaka olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle çevreyi ağaçlandırmada, yeşillendirmede ağaç veya ekin, meyve, sebze türlerinin ıslahında bir yerden bir başka yere götürülüp oralarda da üretilmesinde öncülük edenlerin bu yeni yörelerde o meyve veya sebze türleri üretimi yapıldığı sürece onu getiren, o yöreye tanıtan için hep iyilik olarak yazılacaktır. Sebze tohumlarının getirilmesi, ekilmesi veya tahıl, buğday. Tabii bunun tam tersi olarak zararlı veya haram bir ekim, dikim çığırını başlatan da vebal yükünü tutmuş olacaktır. İşte hormonlu yiyecekler, sebzeler, meyveler yetiştirmek, bunu üretmek, bunu öğretmek insanlara. Ondan sonra zararlı ilaçlar atmak, bunu insanlara öğretmek. Bu da tabii ki aksi istikamette günah olarak, günah yükünü katlayarak o insanın sırtına yükleyecektir. Burada pek çok alanda bakıyoruz bazen ağaçlandırma, meyvesiz ağaçlar da dikilebiliyor. Halbuki o meyvesiz ağaçların bir kısmı en azından meyveli olsa oraya gelip giden insanlar, hayvanlar yerler mesela. Böyle düşünmek, meyveli ağaç dikmeye daha önem vermek daha sadakayı çoğaltabilir. İnsanın sadakalarını, ahiret kazancını çoğaltabilir. Dolayısıyla meyvesiz ağaç dikmektense meyveli ağaç dikmek daha yerinde olabilir. Ağaç dikmeye ve yeşile bunca teşvikten sonra Müslümanların oturduğu köy, kasaba, şehir ve ülkelerin ağaçtan ve yeşilden yoksun ve onlardan yeterince nasibini alamamasını açıklamanın, hoş görmenin imkanı var mıdır? Açıklamanın, nasıl açıklayacağız bunu? Kuru arazileri. Tabii ki biraz emek istiyor. Yani ağacı dikip bırakıp gitmekle iş olmuyor. Onu sulamak, çapalamak gerekiyor zaman zaman. Yani köklerini tutuncaya kadar, bir seviyeye kadar onu ona bakmak gerekiyor. İşte onun için Osmanlı zamanında vakıflar varmış. Yani ağaçları sulayacak insanlar için vakıf koymuş. Diyor ki sahipsiz ağaçları sulansın. İşte şuraya diyor tahsis ettim buranın geliriyle iki adam tutulsun, üç adam tutulsun. Bunlar sahipsiz ağaçları sulasınlar. Ağaçlar kurumasın. Böyle vakıf kurmuş ecdadımız. Biraz emek vermek gerekiyor tabii. Bu da zor değil. Yani insanın o kadar boş işleri var. O boş işlerle uğraşacağına bir ağaç yetiştirmek için, ağaç sulamak için uğraşması çok daha güzel bir şey. Ne bileyim bazı insanlar işte maça gidiyor. Stres atacağız diyorlar. Farklı etkinlikte sinemaya gidiyor. Şuraya buraya gidiyor. O tür vakitleri mesela o ağacın bakımıyla ilgili uğraşsa, biraz hareket etse, çapa yapsa, su taşısa spor da olur aynı zamanda onun için. Ve güzel bir sadaka da olur kıymetli dinleyenler. Çevrenin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi, temizliği herkesten çok Müslümanlara yakışır. Müslümana yakışır. Bu böyleyken bir de dikilmiş ağaçları, ekilmiş ekinleri vahşice kesmek, çiğnemek, söküp atmak, kırmak, koparmak ve hatta yakmak gibi cinayetlere nasıl insanın eli varır? Yani ağaç kesilmesi, ağaçların yakılması bir Müslümana yapacağı bir iş değil. Tabii ihtiyaç olur, zaruret olur. Bunlar ayrı şeyler. Bunu anlamak ve hoş görmek hiç mümkün müdür? Müslümanlar çevrelerini hep yeşillendirmesi, ağaçlandırması, meyvelendirmesi gerekir. Bağ bahçe üretimine, çevrenin temizliğine ve yeşilliğine hem son derece özen göstermeli hem de yeni yetişenlere bu konuda ısrarla terbiye etmeliyiz. Unutmamalıyız ki çevre temizliği ve korumacılığı dünyayı imar etmek değil, insanlara hakka, hakikate, yaratılmışlara şefkate ve hizmete çağırmak ve alıştırmaktır. Dünya sevgisi gibi yanlış bir şey anlaşılmasın. Yani başlı başına bir tebliğ vazifesidir. Yaş kesen baş keser diyen atalarımız işin bir başka yönünü ne güzel ifade etmişlerdir. Konuya ilk Müslüman nesil olan ashabın nasıl yaklaştığını bir örnekle tespit edelim. Ashab-ı kiramın hatta ileri gelenlerinden Ebu Derda radıyallahu anh Şam'da ağaç dikiyormuş. Yanına birisi yaklaşmış ve sen Peygamber Efendimiz'in dostu olduğun halde ağaç dikimiyle mi meşgul oluyorsun diyerek gördüğü hali yadırgadığını ifade etmiş. Ya dünya önemsiz, değersiz, geçici, 3 günlük dünya. Dünya için ağaç mı dikilir? Git ibadetle meşgul ol gibi böyle bir şey, anlayış var kafasında. İnsan tabii ki ibadetle meşgul olur. Her an zikir halinde olur. Niyetine göre yaptığı diğer işler de ibadet olur. İşte bu ağaç dikmek de ibadet olur. Ebu Derda Hazretleri de Peygamber Efendimizin eğitiminden geçmiş, sağlam bir eğitim almış, dünyaya bakışı, ahirete bakışı net olan, en düzgün olan nesil, ashab nesli. Ebu Derda Hazretleri diyor ki, dur bakalım böyle rastgele çabucak hakkımda hüküm verme, acele etme diyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Bir kimse bir ağaç diker de o ağacın meyvesinden herhangi bir insan veya Allah'ın yarattıklarından herhangi bir yaratık yerse, bu o ağacı diken için sadaka olur. Peygamberimiz böyle buyur diyor. Ağaç dikmek sadakadır. Kıyamet kopuyorken bile eldeki fidanın dikilmesini tavsiye eden bizim peygamberimizdir. O halde ekim dikim gibi işlerde hizmetin görülmesi neticesinden önemlidir. Yani neticesi olmayabilir, ağaç kuruyabilir, tutmayabilir ama sen niyetin önemli. Onu dikeceksin, onun sevabını alacaksın. Olumlu hizmet ve işleri geciktirmeden ilk fırsatta yapmaya bakmak gerekir. Çok güzel bir müjde hakikaten. Bu hadis-i şerifleri hep birlikte hayata geçirelim inşallah. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, dinimizde ağaç dikmenin, çevreyi yeşillendirmenin büyük ve müstesna bir kıymeti vardır. Ağaç dikmek çok önemlidir. Ekim dikim işleriyle meşgul olanlar kendileri adına sürekli ve yaygın bir hayır ve sadaka kapısı açmış olmaktadırlar. Sadakayı cari, ağaç dikmek de bir sadakayı cari oluyor. Devamlı onun meyvelerinden yenildikçe, gölgesinden istifade edildikçe dikene sevap gidiyor. O ağacın meyvelerinden, çekirdeklerinden başka ağaçlar üredikçe onlar da sadakaya artarak, katlanarak devam ediyor. Çevrenin ağaçlandırılması bazı cahillerin sandığı gibi ne dünyaya meyildir ne de zühd ve takvaya manidir, aykırıdır. Niyet güzel olursa o niyetine göre insan çok güzel ecirler alır. Yaptığı normal işlerde ibadet haline gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab ve ümmetini ekim dikime ısrarla teşvik etmiştir. Boş durmak. Arazilerin boş durması. Anadolu'da bakıyoruz hakikaten bazı araziler boş. Niye boş duruyor? Ekemiyor sahibi. Ekemiyorsa eken birine versin. Boş durmasın. Veya kiralasın. Şöyle bir durum da olabiliyor maalesef. Mirasçılar anlaşamıyor. Paylaşamıyorlar. İşte en iyi tarafı benim olacak. En iyisi benim olacak. Olmayınca yok ben bu işte yokum. İmza atmıyor. Öyle olunca araziler paylaşılamıyor. Paylaşılamayınca kimse yanına yaklaşıp da bir şey ekip dikemiyor. Böylece pek çok arazi bomboş duruyor. Bu da büyük bir vebaldir, büyük bir günahtır. Yani bir Müslümana yakışan bir şey değildir. Kardeşine yapıyor bunu insan. En iyi tarafı ben alacağım. Neden en iyisini sen alacaksın? Yani hatta ikram et, isarda bulun, en iyi tarafı sen al de. Böyle bir şey yapabilir insan. Yoksa bölelim, ikimiz de iyisi. Bir tarafın iyisi sen al, öbür tarafın iyisi sen al de. O da olabilir. Yani böyle bir anlaşmazlık, anlaşamayıp yıllarca arazilerin boş kalması, mirasın taksim edilememesi büyük bir ayıptır, büyük bir günahtır, büyük bir zaaftır. Yani insanlık dışı bir harekettir. Bunu da çok görüyoruz hakikaten. Anadolu'da çok verimli yerlerde araziler bakıyorsunuz boş kalmış, bağlar kurumuş gitmiş bakımsızlıktan. Asırlık bağlar bakıyorsunuz, üzüm verip durması gerekirken kurumuş gitmiş. Niye kurumuş? Mirasçılar paylaşamamış. En iyi tarafı ben alacağım iddiasıyla kavgaya tutuşmuşlar ve iş çözümsüzlükte ortada kalmış. Böyle yapmaktansa insan kendi arazisini ekip diktiği gibi bir de boş yerleri bile, kendisine ait olmayan, kimseye ait olmayan boş yerleri bile ağaçlandırmalı ki, yol kenarlarını ağaçlandırmalı ki İnsanlar onlardan istifade etsin, gölgesinden, meyvesinden istifade etsin. Yaprağından, yaprağının oksijeninden, yaprağı oksijen veriyor, havayı temizliyor. Bütün insanlık bundan istifade ediyor. Dolayısıyla ağaç meselesine ekip dikme meselesine tekrar önem vermemiz, tekrar bu konuyu gözden geçirmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenler. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Selime oğulları kabilesi Mescid-i Nebevi'nin yakınını taşınmak istediler. Medine'nin biraz dış tarafındaymış bu kabile. Diyorlar ki ya mescid uzak, bizim hayatımızın merkezinde mescid var. Devamlı Peygamber Efendimiz'in mescidinde, camisinde bulunmamız lazım, gidip gelmemiz lazım. Kabile olarak hadi kalkıp oraya taşınalım. Yani dinlerin ne kadar önem verdiklerini gösteriyor bu da onların. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca, Efendimiz bunu duyunca onlara, duyduğuma göre mescidin yakınına göçmek istiyormuşsunuz öyle mi? Diye sordu. Onlar, evet ey Allah'ın Resulü, buna gerçekten niyet ettik dediler. Yani bütün kabile, mahalle olarak camiye yakın olmak için taşınacaklar. Böyle bir caminin önemi onların gözünde, kalbinde. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Selime oğulları, yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın. Yani uzaktan gelirsen camiye her adım başı sevap yazıldığı için sevabın daha çok olur. Yerinizde kalın ki adımlarınızın sevabı yazılsın diye iki defa tekrar etti. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her adım karşılığında size bir derece vardır buyurdu. Allah Teala sizi de mahrum etmemiş, sizin ecriniz daha fazla. Tabii ki manevi tarafı bu. Maddi olarak da şehrin nizamının bozulmaması. Herkes bir yere yığılırsa sıkıntı ortaya çıkabilir. Onun için şehrin planının, nizamının da düzgün olması gerekiyor. Onu da sağlamak gerekiyor. Müslümanlar onu da sağlaması lazım. Öyle olsa yakında olanlar karlı, uzakta olanlar zararlı mı olacak? Değil. Cenab-ı Hak onları telafi ediyor. Onların uzaklığını attıkları adım başına sevap vererek Cenab-ı Hak telafi ediyor. Aynı zamanda şehrin korumasını da onlar sağlıyorlar. Beni Selime Medineli Müslüman kabilelerden birisidir. Bu isimle bilinen tek Arap kabilesidir. Müslim'in bir rivayetinde öğrendiğimize göre hadisin ravisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh da bu kabileye mensuptur. Yani bu hadisi rivayet eden sahabi de o kabileye mensup. Dolayısıyla karar alanlar içerisinde o da var. Ve bize bu olayı nakletmiş. Mahalleleri mescide bir mil kadar uzak olduğu için bir mil. Bir kilometreden biraz uzak. Evlerini satıp mescide yakın yerlere yerleşmek istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu niyetlerini öğrenince bulundukları yörede adeta Medine'nin muhafızlığını yapan Selime oğullarına yerlerinde kalmalarını ve mescide gelmek için atacakları her adımın kendileri için ayrı bir sevap ve bir derece kazandıracağını hatırlattı. Bunlar şehrin dışında olduğu için aynı zamanda sınır boylarında, hudut boylarında nöbet tutan murabıtlar gibi, ribatta kalan murabıtlar, mücahitler gibi oluyor. Yani şehrin dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı şehri de korumuş oluyorlar, sınırda bulunuyorlar bunlar. Dolayısıyla Efendimiz bu yönünde düşünüyor. Yani mescitlere ve cemaate gitmek için atılacak her adımın bir hayır ve iyilik olduğunu haber veriyor. Cenab-ı Hak insana günde 5 defa böyle bir kazanç kapısını açmış. Ezan okunduğu zaman ya şimdi evde otursam boş boş pek kazançlı bir iş yapamayacağım. En iyisi cemaate, camiye gidip geleyim de garanti, kazancım garanti olsun diye insan abdestini alır güzelce Bismillah deyip evinden çıkar. Camiye gider. Her adımında bir sevap kazanır. Bir günah silinir. Bir derecesi artırılır. Böyle camiye gidip geri gelinceye kadar ve aynı zamanda bu süre zarfında namazdaymış gibi sevap alır. Gider namazını cemaatle kırar. 27 derece kat daha fazla sevap alır. Vaktinde kılar namazını, sonraya kalıp da zorlanmaz, geciktirmez. Sevabı daha çok olur. Hayatı daha düzenli hale gelir. Vaktinde namazını kıldığı için. Yani işinden kalmış olmaz. Öbür türlü evinde daha çok oyalanarak daha boş vakit geçirebilir. Bu şekilde vaktini daha verimli kullanmış olur. Daha çok da iş yapar yani. Bu şekilde düşündüğümüzde 5 defa günde insanın camiye gidip gelmesinin ne kadar büyük bir kazanç kapısı olduğunu, maddi manevi, dünyevi, uhrevi, Müslümanlar için büyük bir rahmet ve bereket kapısı olduğunu anlarız kıymetli dinleyenler. Dikkat edilirse burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selimi oğullarının niyet ve maksatlarını beğenmemezlik etmemiş. Niyetleri güzel. Ancak Medine'nin civarını boşaltmak istememiş. Bir çeşit güvenlik tedbiri olarak onların yerlerinde kalmalarını uygun görmüştür. Yani siz dışarıda aynı zamanda şehri koruyorsunuz. Onlar taşınırsa o bölge açık kalacak. Düşman şehrin daha yakınına gelmiş olacak. Böylece mescide yakınlığın arzu edilecek bir şey olmakla beraber. Çünkü İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Neslimi diyor mescidin yanına koydum ya Rabbi ki namazı güzelce kılsınlar diye. Yani imkan varsa yakın olmak güzel ama böyle bir hizmet de olabilir. Sevabın da bir başka fazilet olduğuna dikkat çekmiştir. Yani her halükarda Müslüman için bir hayır ve iyilik kazanma imkanının bulunduğunu göstermiştir. Mescide yakın olursa ayrı bir bereket olur, daha çok gider gelir. Uzak olursa ayrı bir bereket olur, daha çok adım attığı için daha çok kazanır. Yani Müslümanın her hareketi hayırdır, her hali onun için hayırdır diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir iyilikle karşılaşırsa hamd eder, şükreder, sevap kazanır. Bir musibetle karşılaşırsa sabreder, Allah'a dua eder, sevap kazanır. Her halinde kazançlı. Ama biraz uyanık olmak gerekiyor. Nitekim Buhari'nin bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz konusunda en büyük ecir ve sevap mescide derece derece en uzaktan yürüyüp gelenlere aittir buyuruyor. Sevabı en çok olanlar mescide daha uzaktan gelenlerdir. Zira nimet külfete göredir. Nimet külfete göre ne kadar sıkıntı çekersen o kadar onun karşılığında nimet kazanırsın. Meşakkat ve zorluk ecir ve sevabın artmasına vesiledir. Allah yoluna çekilen zorluklar, sıkıntılar, meşakkatler, acılar, üzüntüler sevabı artırır. Savaşa çıkan mücahitler canını veriyor işte. Allah yolunda can veriyor. Yaralanıyor. Bunların ecri daha büyük oluyor tabii ki. Ecir yorgunluğa göredir buyurulmuştur bir ifadede. Ecir yorgunluğa göredir. Burada bilhassa güçlüğü, zorluğu ve zor şartları tercih etmek değil. Yani kolayı varken zorluğu tercih etmeye gerek yok. Ama zorlukla karşılaştığında yılmamak gerekir. Onu aşmak lazım. İçinde bulunulan zor şartları sevap ve ecir olarak değerlendirmeyi bilmek teşvik edilmiş olmaktadır. Ya kolayı varken yapmayıp da ya biz bunu zorunu yapalım da çok sevap alalım. Böyle yaparsan bir müddet sonra bıkmaya başlar insan. Böyle bir şey değil. Kolay yolu varsa mutlaka Peygamberimiz kolayını tercih ederdi. Ama zorlukla karşılaştığında, zorluk içine düştüğünde de sabredip onu yenmek gerekir. Burada anlatılmak istenen o. Durumu iyice kavramış olan Selim oğulları, göçmüş olsaydık bu kadar sevinmezdik diyerek bu durumu ifade ediyor. Diyorlar ki hicret etmiş olsak, yakın olsak mescide bu kadar sevinmezdik. Bazıları yanlış da anlamışlar. Ya Peygamberimizin mescidine yakın olmak istemiyor musunuz falan diye. Yok öyle değil diyorlar yani. Biz uzakta olduğumuz için daha çok sevap alıyoruz. Peygamberimiz de böyle bir şey bizi müjdeledi. Bir vazife de bize vermiş oldu. Dolayısıyla bu bizim için daha sevimli bir durum diye söylüyorlar. Hadis-i şerifte neler öğreniyoruz? Sarf edilen emek ve güç ölçüsüne amellerden sevap ve ecir alınır. Uzak mesafelerden de olsa cemaat ve camilere devama gayret edilmelidir. Zira bu maksatla atılacak her adım başlı başına bir hayırdır. Mescitlere yakın oturmak müstehaptır. Yakın oturma imkanı olursa da bu da müstehap olarak görülmüş. Bu da güzel bir davranış. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.